Ayrım 34.
Sayfa numarası 913. Mustafa Kemal, ulusal güçlerin birliğini sağlayacak girişimleri yoğunlaştırıp temsil yetkisi yüksek, merkezi bir örgütlenmeye yönelirken, zaman yitirmeden bu örgütün ve yürüteceği mücadelenin temel ilkelerini belirler. 22 Haziran 1919'da Amasya'da tarihimize bu kentin adıyla giren ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilanı niteliğinde olan Büyük Larus Gelişim Yayınları 1. Cilt sayfa 487, ünlü genelge yazarlar ve gizlilik kaydıyla tüm vali, mutasarrıf ve kolordu komutanlarına gönderir. Atatürk, Amasya genelgesini ortaya çıkaran kısa süreci nutukta şöyle açıklar. Anadolu'ya geleli bir ay olmuştu. Bu süre içinde bütün orduların birlikleriyle ilişki ve bağlantı sağlanmış ve ulus elden geldiğince aydınlatılarak uyarılmış, ulusal örgütlenme düşüncesi yayılmaya başlamıştı. Durumu artık bir komutan kimliğiyle yürütüp yönetmeye olanak kalmamıştı. İstanbul'dan yazarın notu. Yapılan çağrıya uymayarak gitmeme karşın, ulusal örgütleri ve eylemi yönetmeyi sürdürdüğüme göre asi durumuna girdiğim kuşku götürmezdi. Bundan başka ve özellikle uygulamaya karar verdiğim girişim ve eylemlerin köklü ve sert olacağını görmek güç değildi. Bu nedenle girişim ve eylemlerin bir an önce kişisellikten çıkarılarak bütün ulusun birlik ve dayanışmasını sağlayacak ve temsil edecek bir kurul adına yapılması şarttı. 18 Haziran 1919 tarihinde Trakya'ya verdiğim yönergede işaret ettiğim bir noktanın uygulanması zamanı gelmiş bulunuyordu. Anadolu ve Rumeli milli örgütlerini birleştirecek, bunları bir merkezden yönetmek ve temsil etmek üzere Sivas'ta genel bir milli kurultay toplamak gerekiyordu. Bu amaçla Emir Subayım Cevat Abbas Bey'e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da yazdırdığım genelgenin başlıca maddeleri şunlardı. 1. Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. 2. İstanbul'daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirmemektedir. 3. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Ulusun durumunu ve davranışını göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip tüm dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir. 5. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongrenin hemen toplanması kararlaştırılmıştır. 6. Bunun için bütün illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış 3 delegenin olabildiğince çabuk yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir. 7. Her olasılığa karşı bu iş ulusal bir sır gibi tutulmalı ve delegeler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidirler. 8. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kurultay toplanacaktır. O güne değin öteki il delegeleri de Sivas'a ulaşabilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas'ta yapılacak genel toplantıya katılmak üzere yola çıkacaklardır. Nutuk, Türk Tarih Kurumu Yayınları 1. Cilt 4. Basım 1999 sayfa 41-43. Mustafa Kemal, genelgeyi yayınladığı Amasya'ya geldiği gün 12 Haziran 1919, belediye binasının balkonundan halka bir konuşma yaptı. Kararlılığın, özverinin ve ulusal direncin göstergesi olan bu konuşma, Amasya genelgesinin devrimci ruhunu ortaya koyan inanç yüklü bir bildirimdir. Amasyalılar, düşmanlarımızın Samsun'dan yapacağı herhangi bir çıkartma hareketine karşı ayaklarımıza çarıklarımızı giyeceğiz, dağlara çekilerek vatanımızı en son taşına kadar müdafaa edeceğiz. Amasyalılar, hep birlikte yemin edelim ki. Tek adam Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabı ve 8. Basım 1981, 2. Cilt sayfa 37. Amasya konuşması Mustafa Kemal'in İstanbul'dan çıktıktan sonra kitle önünde yaptığı ilk konuşmadır ve halk bu konuşmada kendi kaderine sahip çıkmak için ayaklanmaya çağrılmıştır. Çağrı yankısını bulur ve Amasya'da hava birden değişir. Halkı temsil eden 22 saygın kişi İstanbul'a bir telgraf çekerek padişaha, hürriyet ve istiklal için birleştiklerini, Mustafa Kemal'in çevresinde el birlik olup çalışacaklarını bildirirler. Amasya'nın ünlü din bilginlerinden Abdurrahman Kamil Efendi, Sultan Beyazıt Camii'nde şu konuşmayı yapar. Milletin istiklali tehlikeye düşmüştür. Bu felaketten kurtulmak için vatanın son ferdine kadar ölmeyi göze almak gerekir. Artık padişah olsun, ünvanı ne olursa olsun, onun bir hikmeti kalmamıştır. Tek kurtuluş çaresi, halkın egemenliği doğrudan doğruya ele almasıdır. AGE sayfa 38. Mustafa Kemal, Amasya'da dile getirdiği direnme çağrısını Kurtuluş Savaşı bitene dek yineler. Çağrıdaki anlayışı örgütlü bir halk eylemine dönüştürecek başarıya ulaşır. Hiçbir dönemde, hiçbir biçimde söylediklerinden geri adım atmaz, bağımsızlıktan ödün vermez. Bilinçle donanmış bir atılganlığa, direnme gücü yüksek bir kararlılığa sahiptir. Halkı, özgürlük ve ulusal onur için giriştiği mücadeleye çağırırken olumlu yanıt alacağından emindir. Türk ulusunun tutsaklığa ve onursuzluğa duyduğu nefreti bilmektedir. 12 Temmuz ve 2 Ağustos 1920 tarihli Hakimiye-i Milliye gazetesinde şunları yazar: Bursa'yı boşaltmaya mecbur kaldık. Bu öyle bir olaydır ki bütün Türklerin başları üzerinde bir dünya parçalansa bu kadar dayanılmaz olmazdı. Sultan Osman'ın türbesi Yunan atlılarının kişnemelerini duysun. Bu hiçbir zaman aklımızdan geçmezdi. Fakat bu bir gerçektir. Acı, elim, yakıcı ve vahşi bir gerçek. Dün peygamberimizin kabrini, bugün de 1. Türk Sultanı'nın türbesini bıraktık. Birine İngiliz girmişti. Buna da Yunan girdi. Ne olduk? Dün hilafet kapılarını, dünyanın gözlerini kamaştırarak müdafaa eden Türklere ne oldu? Evet, bize ne oldu? Bursa'yı olsun koruyamadık. Ne duruyoruz? Milyonlarca Türk'üz. Hepimiz savaşçıyız. Hepimiz namus nedir, millet nedir biliyoruz. Bir hamlede Yunanistan'ı denize dökmek bizim için su içmek gibiyken ne duruyor, neyi ve kimi, neden ve niçin bekliyoruz? Hakimiye Milliye Yazıları Kaynak Yayınları 2. Baskı Nisan 2004 sayfa 73 ve 87. Müdafaa-i hukuk örgütleri Mustafa Kemal'in dile getirdiği 1919 koşulları içinde ortaya çıktı. Kısa bir sürede birçok il ve ilçeye yayıldı. Erzurum ve Sivas kongrelerinden geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasını sağladı. Ulusal varlığın tehlikede olduğunu gören yurtsever aydınlar harekete geçmişler, Mustafa Kemal'in önderliğinde bir araya gelerek halkla bütünleşip mücadeleye girişmişlerdi. Kendiliğinden kurulup gelişen yerel örgütler, bu örgütlerin yarattığı meclis ve halkın dolaysız katıldığı ulusal mücadele, Türk toplumuna özgü benzeri olmayan bir halk hareketiydi. İnsanlar hiçbir güvence aramaksızın mücadeleye atılıyor, örgütlere katılıyor, yeni örgütler kuruyor ve ulusal dayanışmayı kurtuluşu gerçekleştirene dek sürdürmede kararlı bir tutum içine giriyordu. Kurtuluş Savaşı komutanlarından Miralay Mehmet Arif Bey, halkın bağımsızlık hareketine kendiliğinden katılımını anılarında şöyle anlatır. Milli mücadeleye katılma arzusu, milletin ruhundan doğan galeyanın doğal bir ürünüydü. Vicdan ve hamiyet sahibi her insan, milli savaşa maddi ve manevi olarak katılmayı namus gereği sayıyordu. Kuvvayi Milliye arasında çok genç çocuklar, aksakallı dedeler de vardı. Savaşanlara cephane ve yiyecek taşıyan kadınlar çok fazlaydı. Mavzeri elinde çarpışmaya katılan Türk kadınları da az değildi. Anadolu İnkılabı Milli Mücadele Anıları Miralay Mehmet Arif Bey, Arba Yayınları 2. Baskı, Tarihsiz, sayfa 23. Müdafaa-i hukuk, işgalcilere karşı ulusal bağımsızlığı sağlamak, bu amaçla yeni bir ordu ve devlet kurarak silahlı direnişe geçmek için girişilen bir halk eylemidir. Farklı düşüncelere sahip olsalar da her kesimden insan bir araya gelip örgütleniyor ve iç ayrılıkları bir kenara bırakarak Mustafa Kemal'in belirlediği ilkeler yönünde ve onun çevresinde toplanıyordu. Hemen her kent ve her kasaba bir örgüt alanı haline gelmişti. Büyüklü küçüklü o denli çoktular ki bunların tümünü saptamak olası değildi. Belirlenmiş olan bazıları şunlardır: İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmanlı Cemiyeti, İzmir Reddi İlhak Heyeti Milliyesi, Denizli Reddi İlhak, Denizli Harekatı Milliye ve Reddi İlhak, Balıkesir Kongreleri, Nazilli ve Alaşehir Heyeti Milliye, Güney Anadolu Kilik Yalılar Cemiyeti, Develi, Konya, Mut, Silifke, Tarsus ve Mersin Heyeti Milliye Örgütleri, Urfa, Antep, Maraş Müdafaa-i Hukuk, Kars, Ardahan, Oltu, Elviye-i Selase, Üç Sancaklar, Kars İslam Şurası, Oltu Terakki Fırkası, Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye, Trabzon Müdafaa-i Hukuku Milliye ve Rize Giresun Şubeleri, Samsun Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk, Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk, Edirne Kongreleri, İstanbul Karakol Cemiyeti, MİM, Müdafaa-i Milliye Grubu, İstanbul Müdafaa-i Hukuk, Niğde ve Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri. Türkiye Tarihi 4, Çağdaş Türkiye 1908-1980, Siyasal Tarih 1908-1923, Mete Tuncay, Cem Yayınları 4. Basım, 1995 sayfa 60-63. Çok kısa bir süre içinde ortaya çıkan direniş örgütleri kendi olanaklarıyla eyleme geçtiler ve yayınladıkları bildirilerle ülkesini seven herkesi vatan savunmasına çağırdılar. Denizli Harekat-ı Milliye ve Reddi İlhak Cemiyeti 10 Haziran 1919'da yayınladığı bildiride şunları söylüyordu. Güzel İzmir'imizi işgal eden Yunan canavarları vilayetimizin içlerine doğru ilerliyorlar. Ayak bastıkları her yerde hadsiz hesapsız vahşetler, tüyleri ürperten alçaklıklar yapıyorlar. Camilerimizde Yunan bayrağı asıyorlar. Biz bu hain düşmana karşı ayaklandık. Bunları önce Menderes'ten bu tarafa geçirmemeye ve sonra vilayetimizden temizlemeye karar verdik. Allah'ın büyüklüğüne güvenen namuslu mert kardeşler silahlarıyla birer birer gelip bize el uzatıyorlar. Yarın Yunanlıların pis ve murdar ayakları altında inleye inleye ölmektense bugün ya mertçe ölmeye ya da şerefle namusla yaşamaya azmettik. Bugünkü mücadeleyi din ve namus borcu bilen kardeşlerimiz seyirci durumda kalmamalı. Vaktin nasıl olduğunu ve kaybedecek zaman olmadığını düşünerek hareket etmeliyiz. Allah yardımcımızdır. Anadolu İnkılabı, Milli Mücadele Anıları, Miralay Mehmet Arif Bey, Arba Yayınları 2. Baskı, sayfa 20. Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak örgütleri arasında yerel kongrelerle başlayan birleşmeler süreci Sivas Kongresi ile en üst aşamaya ulaşacak ve gerçek birleşme burada gerçekleştirilecektir. O güne dek birbirinden bağımsız olarak çalışan tüm örgütler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında bir araya getirildiler ve onun birer şubesi oldular. Profesör Tarık Zafer Tuna'ya bu gelişmeyi yer yer ortaya çıkan müdafaa-i hukuk ırmaklarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne akıtılması olarak tanımlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genişletilmiş bir Sivas Kongresi olduğunu söyler. Müdafaa-i Hukuk Saati Mustafa Kemal Palaoğlu, Bilgi Yayınları 1998, Ankara sayfa 149. Sivas'ta gerçekleştirilen birlik İstanbul hükümetinden ayrı bir yönetimin ilk aşaması olan 1. Meclisi yarattı. Bu meclis çok farklı özelliklere sahip, olağanüstü direngen ve katılımcı bir halk örgütüydü. Ulusal dayanışma ruhuyla halk tarafından yaratılmıştı. Türk toplumuna özgü örneği olmayan milli bir güçtü. 3 Nisan 1920'den Ağustos 1923'e dek yaklaşık 3,5 yıl görev yaparak Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk dönemi 1. Meclis ya da ilk meclis adıyla anılmıştır. Bu gücün kitle tabanını Sivas'ta kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti oluşturuyordu. Bu cemiyet aynı zamanda Atatürk'ün ölene dek başkanlığını yapacağı Cumhuriyet Halk Partisi'nde temelini oluşturacaktı. Müdafaa-i Hukuk dernekleri, Türk ulusunun uğradığı askeri işgale karşı gösterdiği doğal tepki ve koruma güdüsünün harekete geçmesidir. Yerel örgütler biri ötekini görerek birbirinden etkilenen ve başarı olasılığı belirlendikten sonra yayılan oluşumlar değil, aynı anda ve kendiliğinden harekete geçen doğal savunma hareketleridir. Mustafa Kemal bu örgütlerin ortaya çıkışı ve yayılması için bir elektrik şebekesi gibi devreye giren tarihin emri tanımını kullanır. AGE sayfa 146. Mustafa Kemal Palaoğlu, müdafaa-i hukuk anlayış ve örgütlenmesini özünden kavrayan ve bu kavrayışı en açık biçimde ifade eden aydınların başında gelir. Müdafaa-i hukuk saati adlı yapısındaki saptamalar, bu hareketin gerçek niteliğini ortaya koyan belirlemelerdir. Palaoğlu, müdafaa-i hukuku şöyle tanımlar. Müdafaa-i hukuk, devlet kuran, hatta kendisi bizatihi devlet olan bir milli mücadele hareketidir. Siyasi bir harekettir. İstanbul'daki fırkaların ve o anlamda particiliğin dışında ve üstünde. Kendisi başlı başına siyasi bir harekettir. İçinden iki meclis, Osmanlı Meclisi ve TBMM, bir meclis grubu ve bir siyasi parti, Halk Fırkası çıkarmıştır. Müdafaa-i hukuk bir ideolojidir. Onun dinamik niteliği de budur. Bir dünya görüşü, bir yaşam biçimidir. Müdafaa-i hukuk bir kamu vicdanı hareketi, bir namus hareketidir. Buna müdafaa-i hukuk ruhu diyoruz. Atatürk bu ruhu milli vicdan ve onun oluşturduğu cepheye namus cephesi diyor. Müdafaa-i hukuk bir hareket, bir eylem. O ruh yerel ya da bölgesel hareketleri başlatıyor. Müdafaa-i hukuk bir örgüttür. Dağınık, birbirinden bağımsız eylemler, dernekler, kongreler ve yerel iktidarlar. Sivas Kongresi'nde ulusal bütünlüğe ulaştırılmışlardır. Sivas Kongresi ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti aritmetik bir örgütsel toplam demek değildir. Geometrik ve ideolojik bir sıçramadır. Müdafaa-i Hukuk demokratik bir kuruluştur. Atatürk'ün diliyle meşru, medeni ve siyasi bir örgüttür. Cemiyetin tarihi misyonu bağımsız, tekil, ulusal, yeni bir Türk devleti kurmaktır. Müdafaa-i hukuk, tam bağımsız, kayıtsız, koşulsuz ulus egemenliğidir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kemalizmin özüdür. Bu nedenle tüm zamanların siyasal iktidarları için en doğru ve en yalın meşruiyet ölçütüdür. Tüm seçimlerden de, seçim sandıklarından da, güven oylarından da daha geniş ve daha gerçek meşruiyet ölçütüdür. Müdafaa-i hukuk ideolojisinden sapmak, tarih önünde de, millet önünde de meşruiyeti yitirmek demektir. AGE sayfa 147-150. Mustafa Kemal Erzurum ve Sivas kongrelerini yaparak 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. Sivas'ta tüm yerel örgütler bir çatı altında toplanmış ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Sivas Kongresi olağanüstü yetkilerle yönetim kurulu gibi işlev gören heyeti temsiliyeyi seçmiş ve Mustafa Kemal'i bu kurulun başkanı yapmıştır. Ülke dışında ve ülkenin her yerinde dost düşman herkes gözünü onun söz ve davranışları üzerine çevirmiş. Anapartalar kahramanı bu genç generalin ne yapacağını bekliyordu. Türk halkı kurtuluş umudunu gizemli mistik bir saygıyla bağlı olduğu Kemal Paşa'ya bağlamış, onunla birlikte yürümeye karar vermişti. Ankara halkının ona gösterdiği sevgi ve coşkulu karşılama bunun en açık göstergesiydi. Ulusal Kurtuluş Hareketi'ni başlatan Mustafa Kemal bu işe sıra dışı yokluklar ve yoksunluklar içinde girişmişti. Ordu dağıtılmış, ülke işgal edilmişti. Aralıksız 8 yıl süren savaşlar sonunda 2 milyon genç insanını yitiren Türk halkı hastalık ve yoksullukla boğuşarak hayatta kalmaya çalışıyordu. Anadolu bir yetimler ve dullar ülkesi haline gelmişti. Buna karşın İsmet İnönü'nün söylemiyle dünyanın bütün ateşleri başına yağarken Anadolu insanı yalın ayak ve sopayla istilacılara karşı koymaya çağrılıyordu. Tarih 4, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları 3. Basım 2001, sayfa 319. Elde ne ordu, ne silah, ne de para vardır. Türk toplumu için önemli olan, paşa üniformasını çıkarmış halktan biri haline gelmişti. Maddi yoksunlukları aldırmıyor, giriştiği eylemin doğruluğuna ve sopayla istilacılara karşı koymaya çağırdığı Türk halkına güveniyordu. 8 Temmuz 1919'da askerlikten istifa etmesi nedeniyle ulusa ve orduya yayınladığı bildirisinde resmi ünvan ve yetkilerden arınmış olarak yalnızca milletin sevgi ve mertliğine güvenerek onun bitmez tükenmez vericiliğinden ve güç kaynağından ilham ve kuvvet alarak vicdani görevimi sürdüreceğim. Milletin bağrında sıradan bir savaşçı olarak Ferdi Mücahit yazarın notu çalışacağını diyordu. Tek Adam Şevket Süreyya Aydemir Remzi Kitabevi 1981 8. Basım 2. Cilt Sayfa 101. Mustafa Kemal beraberindeki temsil heyet üyeleriyle birlikte 22 Aralık 1919'da Sivas'tan Ankara'ya doğru yola çıktığında gerçekleştirilmek istenen eylemle maddi olanaklar arasındaki karşıtlık tam bir acıklı durum, trajedi oluşturuyordu. Para yoktur ama Mustafa Kemal buna hiç aldırmamakta, Sivaslıların kilometrelerce süren coşkulu uğurlamasına önem vererek para bulunur demektedir. Hava çok soğuktur ve çamurlu patikalardan yola koyulan 3 otomobilin de üzeri açıktır. 2 aracın tekerlekleri dolmaya, biri normal lastiktir. Benzin ve lastikler haysiyet kaygılarıyla karışık duygular içinde bir Amerikan okulundan sağlanmıştır. Bitlis eski valisi Mahzar Müvit Kansu ayrılış günü için notlarına şunları yazar. Yarın hareket ediyoruz. Bildikleriyle vedalaştık. Bütün paramız yol için ancak 20 yumurta, bir okka peynir ve 10 ekmeğe yettiğinden yalnızca bunları alabildik. AGE 2. cilt sayfa 139. Eldeki paranın son kalıntıları azık için harcanmıştır. Mazhar Müfit, valiliği zamanında tanıdığı Osmanlı Bankası müdürünün peşine düşmüş bankadan kredi almaya çalışmaktadır. Ancak müdür gönülsüzdür ve evinde hastadır. Ricalarla getirilir ve muameleyi başlatmaya ikna edilir. Mazhar Müfit borçlanır, karargâhtan yüzbaşı Bedri Bey tüccar sıfatıyla ve kefil olarak imza atar, 1.000 lira borç alınır. Bu muameleler hareketten ancak 5 dakika önce tamamlanmıştır. Sivas Kongresi, Vehbi Cem Aşkun, sayfa 175-177, AKAGE, sayfa 140. Bugünler Mustafa Kemal'in hiç unutmadığı ya da hiç hatırlamak istemediği günlerdir. Tek Adam Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi 1981, 8. Basım 2. Cilt, sayfa 140. Mustafa Kemal 28 Aralık 1919'da Ankaralılara dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu koşulları açıklayan bir konuşma yaptı. Ziraat Okulu'nda yaptığı ve tarihi değeri olan bu konuşmada halkın örgütlenmesine verdiği önemi, örgütlenme biçimini ve kurtuluştan yana kendini bekleyen sorumlulukları dile getirdi. Özellikle günümüzde herkesin ders alması gereken şu saptamaları yaptı. Efendiler, bir millet varlığını ve hakları için bütün gücüyle, bütün fikri ve maddi gücüyle ilgilenmezse, bir millet kendi gücüne dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa, şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Milli yaşantımız, tarihimiz ve son dönemdeki yönetim biçimimiz bunun bir göstergesidir. Bu nedenle örgütümüzde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, yazarın notu, Kuvayi Milliye'nin etken ve milli iradenin hakim olması kabul edilmiştir. Örgütümüzün ayrıntılarına bakacak olursak, işe köyden, mahalleden ve mahalle halkından, yani bireyden başlıyoruz. Bireyler fikir sahibi olmadıkça, haklarının bilincine varmadıkça, kitleler herkes tarafından istenilen yöne, iyi ya da kötü yöne götürülebilirler. Kendini kurtarabilmek için her bireyin geleceğiyle bizzat ilgilenmesi gerekir. Aşağıdan yukarıya, temelden çatıya doğru yükselen böyle bir örgüt elbette sağlam olur. Ancak kuşku yok ki, işin başlangıcında aşağıdan yukarıya değil, daha çok yukarıdan aşağıya doğru örgütlenme zorunluluğu vardır. Biz, ülkemiz için gezilerimizde milli örgütlenmenin birinci tarzda başlayarak bireye kadar indiğini ve oradan tekrar yukarıya doğru gerçek şekillenmesine başladığını büyük bir şükranla gördük. Bununla beraber olgunluk derecesine ulaştığını iddia edemeyiz. Bu nedenle aşağıdan yukarı doğru bir şekillenmenin ortaya çıkarılması amacıyla özel olarak çalışma yapmamız milli ve vatani bir görev kabul edilmelidir. Atatürk'ün bütün eserleri, Kaynak Yayınları 6. cilt 2001 sayfa 30. Mustafa Kemal denetimini elinde tuttuğu telgraf ağını halkın örgütlenmesi yönünde yoğun biçimde kullanmış ve bu kullanımı Bağımsızlık Savaşı sonuna dek aralıksız sürdürmüştür. Kurtuluş Savaşı'na ek bir tanım olarak telgraf savaşı denmesinin nedeni budur. Atatürk 3,5 yıl boyunca gününün önemli bölümünü iletişim işleriyle uğraşarak geçirmiş, müdafaa-i hukuk derneklerini bir anlamda telgrafla örgütlemiştir. Daha sonra yayımlanan ve ciltler tutan Kurtuluş Savaşı telgrafları incelenirse yapılan işin kapsamı, önemi ve yoğunluğu açıkça görülecektir. Tarihin her döneminde önemli olan iletişim, çok sınırlı olanaklarla yürütülen Kurtuluş Savaşı'nda her şeyden çok önemlidir. Siyasal ve askeri yapılanmayı ilgilendiren hemen her konu, yönergeler, buyruklar, örgütlenme ve uygulama programlarına dönüştürülmüş, istihbarattan kitle gösterilerine, asker ve malzeme gönderiminden dış ilişkilere dek hemen her eylem telgraf bildirimleriyle gerçekleştirilmiştir. Yazılmalarına özel önem ve emek verilen telgraflardan, örgütlenmeye yönelik olanlarından bazıları şunlardır.